Aile Söyleşileri.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği içinde hazırladığımız Radyo Kocatepe'de Aile Söyleşileri programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz hocam.
Hoş buldum.
Bugünkü konuğumuz Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doktor Öğretim Üyesi Mürşide Şimşek. Hocam, kısaca kendinizden bahseder misiniz?
İsmim Mürşide Şimşek. Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Çalışma alanlarım anayasa hukuku ve insan haklarıdır. Aynı zamanda Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyorum.
Kamuoyunda kadına karşı şiddeti önleme konusunda en çok konuşulan hukuki araç İstanbul Sözleşmesi'ydi. Türkiye bu sözleşmeden ayrıldıktan sonra ülkemizde kadına karşı şiddeti önleyecek hukuki koruma kalmadı mı?
Evet, gerçekten İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma sürecinde böyle bir algı oluştu. Sizin de belirttiğiniz üzere Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden 20 Mart 2021 tarihinde tek taraflı olarak çekildi. Ancak aile içi şiddeti ve kadına karşı şiddeti önlemek için ulusal bir düzenleme olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun yürürlüğü İstanbul Sözleşmesi'nden çekildikten sonra da devam etmektedir. Bu kanunla hem aile içi şiddete hem de kadına karşı şiddete ilişkin tedbirler alınmaktadır. Diğer bir ifadeyle hukuk boşluğu söz konusu değildir.
Şiddetten korunmak için herkes 6284 sayılı kanundan yararlanabilir mi? Kanun kapsamında kimler korunuyor?
Sorunuza iki şekilde yanıt vermek isterim. Öncelikle ilgili kanun hem var olan şiddetten korumayı hem de gerçekleşme tehlikesi olan şiddetten korumayı hedefliyor. Örneğin, var olan bir şiddet vakasının son bulması amacıyla mağduru şiddetin yaşandığı ortamdan uzaklaştırmak üzere şiddet gören kadının kadın sığınma evine yerleştirilmesi ilgili kanun kapsamında düzenlenmiş. Henüz gerçekleşmemiş bir şiddetten korumaya örnek verecek olursak, kişinin başka birisi tarafından sürekli olarak takip edilmesi olası bir şiddet olayının gerçekleşmesi ihtimalini barındırır. Bu şekilde yapılan takipler ilgili kanun kapsamında önleyici tedbirlerle durdurulmaktadır. İkinci olarak, kanunun kapsamına şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının girdiğini belirtmek isterim. Kadınlara yönelik şiddetin yanı sıra aile üyeleri arasındaki her türlü şiddet de 6284 sayılı kanun kapsamında önleyici ve koruyucu tedbirlerin konusunu oluşturmaktadır. Kanun uygulanırken aile, çekirdek aile olarak değil, geniş aile olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda pek çok şiddet vakası ısrarlı takip sonucunda gerçekleştiği için ısrarlı takibe dair tedbirlerin de 6284 sayılı kanuna girmiş olması kanunun önleyici gücünü artırmıştır.
Şiddete karşı ya da şiddet tehlikesine karşı 6284 sayılı kanun ne tür korumalar öngörmüştür?
Bireyler şiddetten korunmak için başvuruda bulunduklarında kaymakamlar, valiler, hakimler ve acil durumlarda emniyet amirleri mağduru ve varsa çocuklarını koruyacak bazı tedbirleri almaktadırlar. Kaymakamlar ve valilerin kararıyla şiddet mağdurunun kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma imkanı sağlanmakta, geçici maddi yardım yapılmakta, şiddet mağduruna psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde gerek ilgilinin talebi üzerine gerekse reysen mağdur geçici koruma altına alınmaktadır. Ayrıca mağdurun güçlendirilmesi ve kendi ayaklarının üzerinde durarak şiddet döngüsünden çıkabilmesi için kendi giderlerini karşılayacak hale gelmesi, yani ekonomik bağımsızlık kazanması desteklenmektedir. Bu kapsamda şiddet mağdurunun çalışabilmesi için çocukları varsa 4 ay ücretsiz kreş imkanı sağlanmaktadır. Eğer mağdur zaten çalışıyorsa 2 ay ücretsiz kreş imkanı sağlanmaktadır. gecikmesinde sakınca olan hallerde veya hayati tehlikenin olduğu durumlarda emniyet amirleri de mağduru ve çocuklarını korumaya yönelik barınma yeri sağlanmasına acilen karar verebilmektedirler. Böylece mağdur polise başvurduğu ilk anda koruma altına alınabilmektedir. Olayın özelliğine göre hakimler de iş yerinin değiştirilmesine, kişinin evli olması halinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesine, korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulmasına, böylece her iki eşin açık rızası alınmadan konutun satılmasının önlenmesine, korunan kişi bakımından hayati tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde ilgilinin aydınlatılmış rızası alınarak Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesine karar verebilmektedirler. Ayrıca hem hakimlerin hem de mülki idari amirlerin bu sayılan tedbirlerin dışında olayın özellikleri dikkate alınarak farklı koruma tedbirlerine hükmetmeleri de mümkündür.
6284 sayılı kanun kapsamında hakimlerin ve mülki idari amirlerinin koruyucu tedbir kararı alması için herhangi bir delil aranmıyor mu?
Mağdur ve çocuklarının şiddetten korunmasını sağlayacak tedbirlerin alınması sürecinde delil aranmamaktadır. Belirtmek gerekir ki koruyucu tedbir kararı şiddet mağduru hakkında alınan bir karardır ve failin iş ve diğer yaşam alanlarına doğrudan veya olumsuz bir etki oluşturmaz. Bu bakımdan fail açısından koruma tedbirinin delil olmadan alınmasına yönelik doğan bir zarardan bahsedilemez.
Peki hocam, delil aranmadan koruyucu tedbire hükmedilmesi kötüye kullanılamaz mı?
Ne yazık ki her düzenlemeyi kötüye kullanma olasılığı olduğu gibi koruyucu tedbir kararı alınmasını da kötüye kullanma olasılığı vardır. Şiddet özellikle ev gibi mahrem ve kapalı alanlarda yaşandığında delil bulmak her zaman kolay olmamaktadır. Şiddetin önlenmesi için gereken tedbirin derhal alınması açısından delil aranmamasını değerlendirirken bu tedbirlerle yaşama hakkının korunmasının amaçlandığı unutulmamalıdır. Şiddeti önlemenin ve böylece yaşama hakkının ve vücut bütünlüğünün korunması için derhal müdahale etmenin önemi düşünüldüğünde delil aranmamasının makul olduğu kanaatindeyim. Aynı zamanda uygulamada valiler, kaymakamlar, savcılar, hakimler ve polisler şiddete dair iddialarda daha titizlikle değerlendirme yapıyorlar. Özellikle mağduru tekrar örselememek adına ilk ifadesi alınırken olayın olabildiğince detaylı olarak anlaşılmasına gayret ediyorlar. Örneğin mağdur evde tartıştıklarını ve şiddete maruz kaldığını iddia ediyorsa tartışmanın sebebinin ne olduğu, tartışırken karşılıklı sarf edilen sözcükler ve benzeri ifadeye yansıtılıyor. Olayın daha net anlaşılması sağlanıyor. Şiddet iddiasına ilişkin dosya oluşturulurken olabildiğince çok delil toplanmaya çalışılmakta. Bu anlamda toplumda şiddet olaylarında ellerindeki delilleri yok etmemek ve derhal yetkililere ulaştırmak yönünde bir gayret olması gerektiğini belirtmek isterim. Örneğin, eşinden mesaj yoluyla tehditler alan kişi bu mesajı silmemeli ya da cinsel bir saldırı yaşayan kadın derhal fiziksel delillerin toplanmasını sağlamak üzere tıbbi muayeneye başvurmalı. Şiddet mağdurları panikle delilleri ortadan kendi elleriyle kaldırabilmekteler. Bunu yapmamaya dikkat etmelerini söylemek gerekir. Kötüye kullananlar için şu uyarıyı da yapmak yerinde olacaktır. Eğer kişi şiddete uğramadığı halde bir kişinin kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişse ve bu yalan ortaya çıkarsa ki kamera kaydı ve benzeri araçlar kullanılabilmekte böyle durumlarda, iftira suçunu işlediği için Türk Ceza Kanunu 267. maddesi gereği 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecektir.
Son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mı?
Evet, insanlık denge ile huzur ve hayat bulur. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısı ile genciyle, tüm toplumda zayıf durumda olan kim olursa olsun güçlü olan tarafından korunmalıdır. Güçlü gücünü ezmek, üzmek, kırmak için değil, korumak, iyileştirmek, güzelleştirmek için kullanmalıdır. Bu sebeple gerek kadın erkek ilişkilerinde, gerekse aile içi ilişkilerde sevgiyi, mutluluğu, anlayışı, sabrı ve güveni temel alan iletişim yöntemlerine başvurulmalıdır. toplumda doğru iletişimin ve hoşgörünün yaygınlaşmasıyla şiddetin önlenmesinin mümkün olacağını düşünüyorum.
Katılımınız ve bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz.
Nazik davetiniz için ve bu imkanı bana sunduğunuz için ben teşekkür ederim.
Aile Söyleşileri
her Perşembe
saat 14'te
Radyo Kocatepe'de.